Ayrım 19. Cesur Pane. Christian Jacques, sayfa 225. 37. Bölüm. Cesur Pane bile güçlü naat küçük lahti mezara indirdiler. Daha sonra ustabaşı kraliçe Tausert'in Per Ramesu'dan getirdiği ve ikinci seti ile büyük eşi tarafından armağan edilmiş yüzüklerden, bilezik ve gerdanlıklardan oluşan hazineyi mezara yerleştirdi. Dipnot: altın mezar olarak adlandırılan mezar 56'da bulunan hazine. Cenaze eşyasının arasında gümüşten yapılmış sandaletler ile eldivenler de vardı. Nefer yıldızların rahminde bulunanların kitabından aldığı bir diriliş metnini okudu, sonra kuyunun ağzı taşlarla kapandı, mezarın üstüne kum döküldü. "Firavun rahatlayacak," dedi Tausert. "Oğlumuz önümüzdeki yılları sarsacak kargaşadan uzak, huzur içinde dinlenecek. Yardımınız için teşekkür ederim ustabaşı. İtiraf etmeliyim ki içimde hakikat meydanına karşı en ufak bir sıcaklık yoktu. Bu nedenle Kenhir'in emekliye ayrılmasını da ben istedim. Mezar katibinizin yerine Per Ramesu'dan bir memur gönderecektim. Kararlılığınız isteğimin gerçekleşmesini engelledi. Kendir'in tecrübesinden vazgeçmemiz imkansız. Ben de hep haksızlıklara karşı çıkacağım. Setin'in mezarına gerçekten de kimse dokunmadı mı? Amenmes mezara dokunmadı Haşmet Mehapları. 3 koridoru, kuyu salonunu ve 4 sütunlu salonu tamamladık. Sonra Firavun 2. Seti'nin ebedi istirahatgahının kapısını ben kendi ellerimle mühürledim. İşiniz bitmedi daha. Yasal hükümler yeniden tebe hakim olduğunda o kapıyı açacaksınız. Doğru tarafta yer almaya çalışın ustabaşı. Benim için tek bir taraf var, hakikat meydanı.
Hakikat meydanı doğrudan Firavun'a bağlı değil mi?
Evet Haşmet Mehapları, ama lonca iki hükümdar karşısında iki ayrı ebedi istirahatgah kazmanın dışında ne yapabilir?
Size boyun eğdirmek kolay olmamalı.
Bizler köyümüzün hakimi Maat'ın yasaları altında yaşamıyor muyuz? O yasalara karşı gelir gelmez felaket olur.
Yoksa bana siyaset dersi vermeye mi kalkıyorsunuz ustabaşı?
Sonsuzluğun hükmettiği bu vadide fani kaygılara yer yoktur. Kraliçe Tausert bir ülkeyi yönetebilecek yetenekte bir adam buluvermişti karşısında. İyi ya da kötü hiçbir olayın kararından geri döndüremeyeceği, tanrıların çizdiği yoldan ayrılmayacak biri. Tabii zanaatkarların köyü eseri Mısır'ın geleceği için son derecede önemli olan minyatür bir devlet değil miydi zaten?
Söylentilere göre hakikat meydanında inanılmayacak değerde hazineler gizliymiş. Size göre bu masalcıların abartısı değil mi?
Haşmet Mehapları Firavun'un büyük eşi olduklarına göre altın evinin niteliği ile görevlerini biliyorlardır. Işık taşı olmasa dirilme evlerinin birer mezardan farksız olacağını da.
Bütün bunları Amenmes'te biliyor mu?
Bilmiyorum, henüz ziyaretiyle köyü onurlandırmadı.
İkinci seti de ne birini ne de ötekini Firavun olarak tanımamanızın nedeni de bu.
Benim öyle bir yetkim yok Haşmet Mehapları. Benim görevim sadece eserin tamamlanabilmesi için loncayı korumak ve hakikat meydanını hayatta tutmak.
Bir Firavun'a itaatsizliğe cüret eder misiniz?
Amenmes bana Maat'ın uygulamalarına aykırı bir emir verdiğinde emrini yerine getirmedim.
Sizi görevinizden alabilirdi.
Kuşkusuz alabilirdi Haşmet Mehapları. Ama yıkım isteyen bir hükümdar kendini de yıkılmaya mahkum etmiş olmaz mı?
Seti'nin karşısında böylesi sözler kullanmamanızı öğütlerim.
İki ülkenin efendisini kızdırmamak için düşüncemi susturmak bağışlanmayacak bir günah olur. Tausert suskun neferi yeterince sınamıştı. İşlediği kaya kadar sert ve sağlamdı karşısındaki adam.
Vadide biraz yürümek isterdim dedi kraliçe.
Tausert barış ve yalnızlıkla dolu dakikaların, geçici bir iktidar için verilen savaşların gülünç hatta saçma göründüğü, bu vadinin ışıltılı gücünün tadını çıkardı yudum yudum.
ölümün getirdiği en ulu yargıdan, yaşamın sonsuz varoluşa dönüşmesinden başka bir şey düşünülmeyen bu köyde hırs ve kendini beğenmişliğin yeri yoktu. Bu dönüşümün sırrını da hakikat meydanının ustabaşısından başka kimse bilmiyordu. Böylesi bir güçten kaynaklanan cesaretiyle en korkunç buhranlara bile direnebilirdi. Batan güneş kayaları ışıldatmaya başlayınca öte tarafın vaasındaki gezintisinin saatler sürdüğünü, o saatler boyunca Amenmes'in başkaldırısına varana kadar her şeyi unuttuğunu anladı kraliçe. Kendini çocuğunun ruhunun gökteki cennetlere uçacağı büyük çayırdan güçlükle kopararak usta başına yöneldi. Zaman kavramını yitirmişim. Vadi faniler için değil Haşmet Mehapları. Çünkü faniler içlerinde gereğinden fazla ölüm taşıyorlar. Buraya her girdiğimde vadinin zanaatkarların varlığını kabul edip etmeyeceğini merak ediyorum. Tanrılar sizi korusun ustabaşı. Kendi kurtulmanızı düşündünüz mü? Vadide gezinirken hayır. Ne yazık ki gerçek kaybolmadı. Şimdi Ramesseum'daki yaldızlı hücreme dönmem gerek. Sonra da Amenmes beni doğu yakasına gönderip benden kurtulacaktır. Öylesine acımasız olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Oğlum gömüldü, cömertlik dönemi kapandı. Amenmes aramızda herhangi bir barışmanın imkansız olacağını biliyor. Resmi açıdan bir hastalık ya da kaza sonucu ölmüş olacağım. Düşmanınızın size böylesine korkunç bir son hazırladığını bildiğinize göre neden Tebe geldiniz? Çünkü Seti'yi seviyorum ve isteğini yerine getirmek istedim. Kararımdan zerre kadar pişman olmadığım gibi sonsuzluk köyünü görmeme fırsat veren kadere de teşekkür ediyorum. Savaştan vazgeçmek size göre değil Haşmet Mehapları. Ben Amenmes'in elindeyim artık. Onun niyetleri konusunda da düş kurmuyorum. Belki bir çözüm vardır. Kaçmak mı? Başka bir çözüm düşünüyordum. Tüm gizli raporlar aynı sonuçta toplanıyorlardı. Mehi çok değerli bir generaldi, üst rütbelilerce çok sayılıyordu. Hem profesyonel hem de iyi donatılmış bir ordu kurmayı başarmıştı. Amenmes her zamanki kuşkuculuğuyla Teb ordularının başına geçirdiği, bu yüzden de tahtının geleceğini emanet ettiği adamın sadakatinden şüphelenmişti. Bu nedenle yakınlarından çoğunu generali izlemek, yaptıklarının söylediklerine uyup uymadığını denetlemekle görevlendirmişti. Gelen sonuç en ufak bir yanlış yoruma meydan vermeyecek kadar açık, kesindi. Mehi askerlerinin eğitimiyle bizzat ilgileniyor, talim sahasında yorulup terlemekten çekinmiyor, batı yakasını bölgenin zenginliklerini koruyup arttıracak bir dürüstlük ve adaletle yönetiyordu. Onu yanlış yapmakla suçlamak mümkün değildi. Hareketlerinde de kuşku çekici en küçük bir şey yoktu. Kısacası Amenmes onu bir zamanlar Teb bölgesini yakından tanımaya davet eden, bunu yaparken ona iktidarın yolunu açtığından habersiz olan generale güvenebilecekti. Üstelik sonunda Mısır'ın tek efendisi olmak için generalin paha biçilmez önerilerinden de yararlanacaktı. ''General Mehi geldi'' dedi teşrifatçı. ''İçeri alın.'' Mehi kabul salonuna girdiğinde Amenmes kuzeye doğru ilerlemek istiyorsa yolunu kesen Hermopolis'i alması gerektiğini kanıtlayan bir Orta Mısır haritasını inceliyordu. Bunu gördüğünde genç firavunun saldırıya geçmeye karar verdiğinden, böylece planını temelinden yıktığından korktu Mehi.
Hermopolis sınırı bizimle alay etmeyi daha ne kadar sürdürecek general?
Hermopolis olabildiğince tahkim edilmiş, orasını kuşatmadan önce mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamamız gerekecek.
Acele edersek kendimizi tehlikeye atmış oluruz.
Haklısınız, daha önce halletmemiz gereken bir iş var. Kraliçe Tausert sorununu çözmek.
Oğlu konusunda gösterdiğiniz hoşgörü halkın çok hoşuna gitti Haşmet Mehapları.
Ama benim iyiliğimin de bir sınırı var. Kraliçe de çocuk değil. Başlıca düşmanımız kraliçedir. Oğlunun ölümünün Seti'yi yıktığı anlaşılıyor. Onu sadece bu kadın eski gücüne döndürebilir. Oysa Tausert şimdi avucumuzda. Ondan kurtulmakla babama öldürücü bir darbe vurmuş olmaz mıyız? Zaten derin bir umutsuzluğun pençesinde, kaderin kendine sırt çevirdiğini sanıp benim lehime tahttan çekilebilir. Ne dersiniz general?
Mehiye böylesine duyarlı bir soru sormakla generali özel danışmanı olarak gördüğünü belli etmek istiyordu firavun. Bu nedenle Mehi amenmesi düş kırıklığına uğratmaya hakkı olmadığını düşündü.
Kuşkusuz haklısınız Haşmet Mehapları, yine de size başka bir yol önerebilir miyim?
Nasıl bir yol? Eğer her türlü suçlamadan kurtulmak istiyorsanız kraliçe Teb topraklarının dışında ölmeli.
Ama eğer Tavsert'in Perramesu'ya dönmesine izin verirsem elimizden kaçmış olur.
Gemisinde ise kurtulamaz. Amenmes anlamamıştı. Gemiyi kraliçeyi öldürecek, sonra da kaçacak güvenebileceğimiz birini sokalım. Resmi raporlarda bu korkunç cinayeti işleyenin Tavsert'in kendi adamlarından biri olduğu yazılır böylelikle.
Harika general, artık başka bir şey duymak istemiyorum. Söylediklerinizi de unuttum bile.
Mehi firavunun yanından çıkarken Tavsert'in güvenliğinden sorumlu subay da burun buruna geldi.
Burada ne arıyorsun?
Bir sorun var general, çok ciddi bir sorun.
Konuş.
Kraliçe Tavsert kayboldu.
Benimle alay mı ediyorsun?
Nöbetçilerimizi atlattı general, ama böyle davranacağını tahmin edemezdim.
Onu hemen bulamazsan meslek hayatının biteceğini bil.
İlk haberlere göre kraliçenin nereye sığındığını öğrendik galiba. Hakikat meydanı zanaatkarlarının köyünde saklanıyor.
38. Bölüm. Şef, bu kez gelenler gerçekten de askerler diye bağırdı Nübiyeli polislerden biri. Şaşkın bir ifadeyle Sobek'in odasına girerken.
Kaç kişi?
En aşağı 100.
Sobek askeri birliğin yaklaşmakta oldu. Birinci tabyaya koştu.
Herkes yerine diye bağırdı.
Gelenlerin başındaki General Mehi tabyanın 50 metre kadar ötesinde durdu. Sobek yanına vardı.
Kraliçe Tavsert'i almaya geldim dedi Mehi.
Bu isteğiniz benim yetkilerimi aşıyor. Derhal ustabaşını görmek istiyorum.
Gidip haber vereyim.
Mehi'yi şaşırtan, korunmuş bölgeden çıkıp olanları açıklamaya gelenin ustabaşı değil, basit bir beyaz elbise giymiş, başına eski piramitler dönemini hatırlatan kısa bir siyah peruk geçirmiş bilge kadın olmasıydı.
Kocanız karşıma çıkmaktan çekiniyor mu?
Hakikat meydanındaki Hator rahibelerinin başı olarak kraliçe Tavsert'in Tanrıça'nın tapınağına sığınma isteğini kabul ettim.
Firavun Amenmes kraliçeyi saraya getirmemi emretti dedi Mehi biraz tereddütlü bir sesle.
Siz göğün resmi koruyucusu değil misiniz?
Aynı zamanda da emirlere itaat etmekle yükümlü bir askerim.
Hakikat meydanının askeri olsun olmasın dışarıdakilere yasak olduğunu çok iyi biliyorsunuz.
İyi ama Tavsert Lonca'nın üyesi değil ki.
Kraliçe tüm ülkedeki Hator rahibelerinin en üstü olarak Lonca'nın en doğal üyesi. Bir tapınağın verdiği sığınma hakkına kim karşı gelebilir?
Bilge kadın haklıydı. General böyle korkunç bir suç işlese Amenmes'in onu yargılatması gerekirdi. Tek bir çaresi vardı artık.
Benimle gelip durumu firavuna anlatmayı kabul ediyor musunuz?
Tabii.
Suskun Nefer kesinlikle reddedeceği böylesine ciddi bir karar aldığından habersizdi karısının. Oysa Işık Amenmes'in böylesi bir hakareti kabul etmeyeceğini, bu nedenle pazarlık etmenin gerekli olacağını biliyordu. Bilge kadın Mehi'nin savaş arabasına bindi. General onun bileğine bir dizgin dolayıp arabanın kenarını sıkıca tutmasını söyledi. Dimdik önündeki yola bakan ışığın sakinliğinden etkilenerek biraz rahatlamıştı sanki. Hayatının her döneminde kadınları aşağı gören Mehi şimdi tuhaf duygular içindeydi. Yanındaki yolcu onu rahatsız eden bir ışık saçıyordu sanki çevresine. Yol boyunca sanki birbirlerini kesinlikle tanımıyorlar, aynı dili konuşmuyorlarmış gibi tek kelime bile etmedi ikisi de. Ustabaşının karısının asla ona güvenmeyeceğini, kadını hep yenilmesi güç bir rakip olarak görmesi gerektiğini anladı Mehi. Firavun Amenmes bilge kadının yüzüne bakmaktan kaçınıyordu.
Bir tapınağın verdiği sığınma hakkı kutsaldır, bunu herkes biliyor dedi büyük bir öfkeyle. Ama bu durum devleti ilgilendiriyor. Köyün en ulu efendiye Mısır firavununa başkaldırmaya hakkı yok.
Bu karar ne usta başına ne de köye ait haşmet mehapları diye açıkladı bilge kadın sükûnetle. Üstelik size başkaldırmayı akıllarından bile geçirmiyorlar. Kraliçe Tavsert kutsal bir korumadan yararlanıyor.
Sizi ihanetten tutuklatmam gerekir.
Firavun sizsiniz.
Amenmes başkalarına hiç benzemeyen, korku nedir bilmez gibi gözüken bilge kadının gözlerine bakmaktan çekiniyordu hala.
Tavsert davranışının nedenini açıklıyor mu?
Kraliçe Perramesu'ya dönemeyeceğinden korkuyor.
Beni hangi karanlık emellerle suçluyormuş?
Nasıl bilebilirim haşmet mehapları?
Tavsert hayatını tapınağınızda hapis geçirmeyi hak ediyor. Ama babamın bundan beni sorumlu tutacağından ve onu kurtarmak için savaş ilan edeceğinden eminim. Siz ki bilge kadın olarak adlandırılıyorsunuz, benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?
Ölümcül bir çatışmayı önleyebilmek için kraliçenin başkente gitmesine izin verirdim.
Bağışlayıcılık, yine bağışlayıcılık. Daha önce oğlunun krallar vadisine gömülmesine izin verdim. Şimdi de o beni yok etmeye çalışırken özgürlüğünü vermem isteniyor.
Sizi yok etmek istediğinden pek emin değilim.
Yoksa Tavsert size gizli düşüncelerini mi açıkladı?
Başlıca kaygısı Mısır'ı harabeye çevirecek bir iç savaşı önlemek değil mi?
Amenmes düşünür gibi yaptı.
Yanlış yaptığımdan eminim ama istediği özgürlüğü tanıyacağım Tavsert'e. Derhal Tebi terk etsin.
Ona karşı hiçbir girişimde bulunmayacağınız vaadi mi bu söylediğiniz?
Çok şey istiyorsunuz.
Bir firavunun sözünden daha sağlam, daha değerli bir şey olamaz haşmet mehapları.
Size söz veriyorum. Tavsert gemisine binip sakince Perramesu'ya dönebilir. Ama buraya gelip benimle alay etmeye kalkmasın sakın. Yoksa acımasız olabileceğimi gösteririm.
Köşeli kafa 20 yıldan beri ticaret filosunda gemiciydi. İşinden hoşlanıyor, yeterli maaş da alıyordu. Üstelik yeni yerler görmek, gemi boşaltılırken kızlarla tanışmak da keyif veriyordu iri yarı gemiciye. Bunu öğrenen karısı köşeli kafanın meslektaşlarını da tanık göstermiş, mahkemeden gemiciyi meteliksiz bırakacak bir nafaka koparmayı da başarmıştı.
Kıyıya çömelmiş ağır ağır elindeki soğanı çiğnerken kâkülleri yüzünün yarısını gizleyecek gibi sarkık bir peruk takmış kadın yanına yaklaştığında yakışıklılığı nedeniyle geldiğini sanmıştı köşeli kafa önceleri. Kadının memelerini okşamaya kalkmış, bıçağın sivri ucunu göbeğinde hissedince elini çekmek zorunda kalmıştı.
''İndir ön ayaklarını arkadaş, çok zengin olmak ister misin?''
''Ben mi?
Başkasıyla mı konuşuyorum?''
Köşeli kafa bir kahkaha patlattı. Bir kürekçinin görevi kürek çekmektir, zengin olmak değil.
Ya talih yüzüne gülmeye karar verdiyse?
Köşeli kafa ağzındaki soğan zarlarını tükürdü.
Başka kapıya güzelim. Eğer benimle yatmak için para vermek istiyorsan sorun yok. Ama masallarını aptallara sakla.
Ödemek zorunda olduğun nafaka güvence altında kent dışında bir villa, bir buğday tarlası, 5 süt ineği, 2 eşek ve doğu yakasındaki mezarına göz kulak olmak için bir cenaze rahibi.
Kürekçi düş gördüğünden emindi, gözlerini ovuşturdu. Kadın hala oradaydı.
Dürüst bir ile alay etmek güzel bir şey değil.
Önerim çok ciddi.
Sen benimle eğleniyorsun. Hem bütün bunların karşılığında benden ne istiyorsun?
Vicdanında birçok cinayetin yükünü taşıyan bir kadını öldür beni.
Bir cinayet? Kimden söz ediyorsun?
Kraliçe Tavsert'ten dedi Serketa.
Sadece bir kraliçecik hepsi bu mu? Postu deldirmeye niyetim yok benim.
Yanlış düşünme, onu Perramesu'ya götürecek kürekçilerin arasında olacaksın. 5. gece kaptan seni çağırıp kraliçenin odasına sokacak, onu öldürüp kaçacaksın.
Ya kaptan beni ele verirse...
Kaptan bizim dostumuz.
Öyleyse bunu neden kendi yapmıyor?
Çünkü Perramesu'ya gidip bize hizmet etmeyi sürdürmesi gerek. adını bile bilmediği bir kürekçinin onu kandırıp bir anlık gafletinden yararlandığını söyleyecek.
Eğer kurbanı olarak karısını gösterselerdi bir saniye bile tereddüt etmezdi köşeli kafa. Ama şimdi kim olduğunuzu bile bilmiyorum.
Kendi iyiliğin için hiçbir zaman da öğrenmeyeceksin.
Ücretimin ödeneceğinden nasıl emin olacağım?
Serketa kürekçinin dizine bir külçe altın bıraktı.
İşte peşinat.
Köşeli kafa bir dakika boyunca donup kaldı. Aslında Dakler'in hazırladığı düşük değerli bir alaşımdan başka bir şey olmayan külçenin üzerinde en ufak bir işaret bile yoktu.
Daha şimdiden zengin oldun bile arkadaş. Ama eğer işini gerektiği gibi yaparsan bu sadece bir başlangıç.
Bir de gemi isterim. Sadece bana ait olacak. Kare yelkenli, emrime amade kürekçileriyle bir gemi.
Çok para göz çıktın. Tamam ama daha fazlasını isteme.
Hançer kullanmaktan pek hoşlanmam. Bir kaytan parçası işinizi görmez mi? Öylesine güçlü sıkarım ki bağıracak zaman bile bulamaz.
Ne kullanmak istiyorsan kullan ama sakın başarısız olma.
Sonra nerede buluşacağız?
Tam burada. Sonra seni Teb dışına yeni evine götürürüm.
Köşeli kafa Nil kıyısında yaptığı kulübenin tabanına gömeceği altın külçesini tartıyordu avucunda.
Tamam, kabul ediyorum.
Yarın sabah kraliçenin gemisine gideceksin. Kaptan seni işe alacak. Sakın unutma, 5. gece.
Anlaşıldı.
Gerçekten de talihin açıkmış köşeli kafa.
19. ayrımın sonu. Sayfa 235.